Ayrım 12.
Bunu ben söylediğimde kabul etmemiştin ama, dedi Rafo. Ayşe'nin nezaketten uzak konuşması onu da gerginleştirmişti. Doğru etmemiştim. Öyle pat diye söylenince gerçeği kabullenmek zor oluyor. Neyse, konumuz bu değil. Zaten ben de senden yardım istemiyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Çünkü içimden öyle geliyor. Tamam, kabul ediyorum. Anlatmamı sen istedin. Sen başlattın. Bana kalsa konuşmazdım. Ama şimdi fark ediyorum ki anlatmak hoşuma gidiyor. Hoşa gitmek de değil. Sanki geçmişi yeniden yaşar gibi oluyorum. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Sadece anlatmak istiyorum. Bana iyilik meleğiymişsin gibi davranmana gerek yok. Merak ettiklerini anlatacağım zaten. Haksızlık ediyorsun. İnanmayabilirsin ama seni gerçekten de sevdim. Hiç tanımadığın birini nasıl seversin diye çıkıştı Ayşe. Seni hiç tanımadığım doğru değil. Ne yani? Hakkımda araştırma mı yaptırdın? Tabii ki hayır. Ama gözümün önündeydiniz. Ayrıntılardan haberim olmasa da bu serüvende kaybeden kişinin sen olduğunu biliyordum. Ben her zaman kendimi kaybeden tarafa yakın hissetmişimdir. Yani ta başından beri beni izlerken, en küçük bir hareketimi bile kaçırmazken, bunda Stefan'a duyduğun... Sevginin diyecekti, bu sözcüğü yakıştıramadı. Bunda Stefan'a duyduğun ilginin diye sürdürdü, etkisi olmadı. Rafa bakışlarını kaçırdı. İçkisinden bir yudum daha aldıktan sonra yanıtladı. Haklısın, Stefan'dan hoşlanıyordum. Daha önce de söyledim. Bu duygunun ne olduğunu ben de çözebilmiş değilim. Aslında seninle ortak yanlarımız da var. Ben de senin gibi kızıl saçlı erkeklerden pek hoşlanmam. Beni Stefan'a çeken aradığı o meçhul kadın da değildi. Mutluluğu bir an için bulup sonra sonsuza kadar yitirmiş olan ruhuydu. Onun şaşkın, üzgün ve hep bir arayış içinde olan haliydi. Onu bir sevgiliden çok bir arkadaş, belki de bir erkek kardeş gibi görüyordum. Ayşe'nin kara gözlerindeki öfke bulutları tümüyle geçmese de hafifçe dağılmaya başlamıştı. Bunu fark eden Rafo iyice cesaretlendi. Sesine belli belirsiz bir sitem bile kattı. İnsanların çoğu benim gibilerin erkek vücuduna vurgun seks makineleri olduğunu düşünür. Yanlış, biz de sizler gibiyiz. Yalnızca bedenden oluşmuyoruz. Bizim de ruhumuz var. Sen nasıl ki her önüne gelenle ilişki kurmuyorsan, ben de önüme çıkan her erkeği yatağa atmaya çalışmıyorum. Onun neler hissettiğini tam olarak çözemedim. Ama Stefan'ı sadece yatağa gidilecek bir erkek gibi görmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, onu merak ettiğim doğru. Çünkü birdenbire ortadan kayboldu. Hiç kimseyle vedalaşmadı bile. Sadece patrona telefon edip işten ayrıldığını söylemiş. Seninle konuşmuş olmasa başına kötü bir iş geldiğinden bile kuşkulanabilirim. Kötü bir iş mi diye durdurdu Rafa'yı Ayşe. Ne demek istiyorsun? Gözlerinin derinliklerinde tedirgin pırıltılar belirmişti. Yani biliyorsun, burası Beyoğlu, hırsızı, katili... Katili mi, dedi Ayşe, aklı uğursuz, lanetli, kötü bir olasılığa takılmış gibiydi. Bakışları Rafo'yu delip geçmişti. Yok mu, diye sordu Rafo. Her gün kaç cinayet işleniyor burada? Ayşe'nin tedirginliği artarak sürüyordu. Açıkça sordu. Bildiğin bir şey mi var yoksa? Bildiğim bir şey yok. Dur, hemen kötü şeyler getirme aklına. Hem Stefan'ı kim öldürmek isteyebilir ki? Saptamasından emin olamamıştı. Ayşe'ye ısrarla baktı. Öyle değil mi? Ayşe konuşmak istemiyordu. Bakışlarını kaçırdı. Herhalde öyledir. Yanıtı doyurucu bulmayan Rafa üsteledi. Giderken seninle açıkça konuştu değil mi? Ayşe yine Rafa'nın yüzüne bakmadan yanıtladı. Hayır, konuşmadı. Az önceki heyecanı yeniden umursamazlığa bırakmıştı kendini. Sadece bir mektup bıraktı. Mektup? Ama olanı biteni anlatıyordu. Stefan'ın bıraktığı mektubu yeniden okur gibi oldu Ayşe. Topu topu 5 satırlık bir mektuptu dedi. Ancak olanı biteni daha önce anlattığı için o 5 satır yeterliydi. Genç kadının duraksadığını fark eden Rafo, ama sen ikna olmadın dedi. Niye öyle düşünüyorsun? İkna olsaydın onu aramayı sürdürmezdin. Ben onu mu arıyorum? Aramıyor olsam burada işin ne? Özlediğim için geliyor olamaz mıyım? Anıları daha iyi hatırlayabilmek için? Sanmıyorum. Sen hala umudunu yitirmedin. Bir gün onu bu barda bulacağını düşünüyorsun. Neden burada bulacağımı düşüneyim? Gelecek olursa evimi biliyor. Hem ben onu burada kaybetmedim ki. Ama burada buldun. İnsanoğlu öyledir. Olayların yineleneceğini sanır. Onu burada bulduğun için bir gün yine buradan hayatına gireceğini düşünüyorsun. Düşünüyorsun değil de öyle hissediyorsun. Öyle olmasını istiyorsun. Deminden beri Rafo'nun yorumlarını sakin bir tavırla dinleyen Ayşe'nin sonunda biçimli kaşları çatıldı. Benim ne düşündüğümü, ne hissettiğimi nasıl bilebilirsin? Genç kadının yeniden öfkeleneceğinden korkan Rafo yumuşar gibi oldu. Kesin olarak bilemem tabii. Benimkisi sadece bir tahmin. Ama tahminlerimde pek yanılmam. Bu defa kızmadı Ayşe. Öyle olsun demekle yetindi. Evet, nerede kalmıştık? Tamam, bara ikinci gelişimi anlatıyorum. Senin de fark ettiğin gibi Stefan o gece beni ayakta karşıladı. Gece boyunca da sürekli sorular sordu. Açıkça söylemese de aradığı kadınla bir yakınlığım olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Peki sen o kadının kim olduğunu sormadın mı? Sormadım. Aslına bakarsan sorsaydım hiç de tuhaf kaçmazdı. Çünkü bir anlamda bizi tanıştıran o tuhaf kadındı. Yine de sormadım. Sormayı istemediğimden değil, bunu kendime yediremediğimden. Uygun anın geldiğini düşünen Rafo, konuşmaya başladıklarından beri tekrarladığı tezi bir kez daha gündeme getirdi. Yani o kadınla aranızda bir mücadele başlamıştı. Kısa bir suskunluk oldu. Elle tutulacak kadar belirgin bir sessizlik. Buna mücadele demek doğru mudur bilmiyorum diye açıkladı Ayşe. Kendi kendine konuşur gibiydi. Usulca ve içten. Evet, hiç görmediğim, belki de hayatım boyunca hiç görmeyeceğim o kadınla aramda bir çekişme, bir gerilim başlamıştı. Tabii kadının haberi yoktu bundan. Belki de hiç olmayacaktı. Tek kişilik bir şeydi bu. Bir hayalet gibi her zaman Stefan'la arama giren o kadına karşı yürüttüğüm tek kişilik bir mücadele. Sustu. Parmakları önündeki kadehin kenarında gezindi. Ayşe'nin sözlerini tamamlamadığını hisseden Rafo da lafa karışmıyor, içkisini içtikten sonra sürdürecek diye düşünüyordu. Ayşe içkisini içmeden başladı konuşmaya. O gece kendimi tutmayı başardım. Kadını çıldırasıya merak etmeme rağmen tek bir soru bile sormadım. Stefan ise o gece hakkımda epeyce bilgi edindi. Ancak o da mutlu sayılmazdı. Çünkü tanımak istediği kadın ben değildim, ötekiydi. Benden öğrendiklerinin o kadınla alakası yoktu. Çünkü o kadın benim ne bir yakınım ne de bir akrabamdı. Stefan bunu fark ettiğinde bana olan ilgisi bitecek diye düşündüm. Böyle olursa üzüleceğimi hissettim. Öte yandan sağduyum keşke öyle olsa diyordu. Böylece hiç bulaşmadan belanın yanından geçmiş olurdum. Rafo sessizce gülmeye başlamıştı. Neden gülüyorsun? Kusura bakma, biliyorum komik değil aslında ama aynı duyguları ben de yaşadım. İnsan kendini nasıl çaresiz, nasıl kararsız hissediyor, o aklıma geldi de. Ayşe imrenerek baktı barmene. Keşke senin yerinde olabilsem. Uzaktan bakabilsem olan bitene. Ben gülüp geçemiyorum. Gülmeyi kesti Rafo. İçten merhamet dolu, şefkat dolu bir anlam belirdi gözlerinde. Biliyorum, biliyorum yara çok taze ama geçecek. Sessiz kalmıştı Ayşe. Sadece geçer mi dercesine baktı. İnanmadığı halde inanmak istiyormuş gibi. Uzanıp Ayşe'nin koluna dostça dokundu Rafo. Geçecek. Her şey geçer, hepsi geçer. Hatta sonra, çok sonra anılar hükmünü yitirdikten, onu iyice unuttuktan, içindeki acının yerini kocaman bir boşluk aldıktan, keşke geçmeseydi dedikten sonra, keşke acısını bir hastalık gibi yüreğimde taşısaydım desem bile geçer. Zaman insanla oynamayı seven hem zalim hem de merhametli bir tanrıdır. Ona karşı çıkamazsın. Yapman gereken beklemek. Onun derin bir unutuşla bizi rahatlatacak örtüsünü üzerimize örtmesini beklemek. Ne güzel konuştun Berofo dedi Ayşe. Hayranlığını gizlemeye gerek duymamıştı. Şair olacak adammışsın. İşi şakaya vurdu Rafo. Aşk olsun Ayşe. Bu tür konuşmalar yaptığımda herkes beni filozofa benzetir. Sen tuttun şair yaptın. Ayşe açıklama gereği duydu. Bence şairler, ama gerçek şairler filozoflardan daha büyüktür. O yüzden. Şaka şaka Ayşeciğim, içimden geçenleri söylüyorum. Biraz da duyduklarımı. Biliyorsun buraya yazarı, ressamı, felsefecisi gelir. Bazen de yalnız gelirler. İşte o zaman bir iki kadehte devirince çeneleri açılır. Gerçi onlar konuşmasa da ben kışkırtırım ya. Görüyorsun işte, konuşmadan duramıyorum. Onlar da başlarlar atıp tutmaya. Şu romancı şöyle demiş, şu felsefeci böyle demiş. Senin anlayacağın söylediklerimin çoğunu onlardan öğrendim. Başkalarından öğrenmiş olman doğru olmadıkları anlamına gelmez. Bence sen bu sözleri onlardan değil, yaşadıklarından öğrendin. Onlar sadece açıklamasını yaptılar. Öyle diyorsan, ama bak hikaye yine yarıda kaldı. Ben şikayetçi değilim dedi Ayşe. Senin düşüncelerini öğrenmek hoşuma gidiyor. Az önce kızıyordun ama. Çünkü bazen sınırı aşıyorsun. Karşında bir yakını varmış gibi bağışlayan bir tavırla başını salladı. Yine de seninle konuşmak güzel. Ayşe'nin söyledikleri aslında Rafo'nun çok hoşuna gitmişti. Ama sanki barda onlardan başka birileri var da duymalarından çekiniyormuş gibi fısıldayarak ''Öyle deme'' dedi. ''Benim çenen bir düşerse konuşmaya fırsat bulamazsın.'' ''Sanmam. Stefan'ı o kadar merak ediyorsun ki gerekirse hiç sesini çıkarmadan saatlerce beni dinleyebilirsin.'' ''O kadar emin olma.'' Ciddileşmişti. Ela gözlerinde dalgın bir anlam belirdi. Ama gerçekten de merak ediyorum. Rafo'nun Stefan'la ilgili itirafları artık Ayşe'nin canını sıkmıyordu. Hiç beklemediği anda kazandığı bu yeni arkadaşın sözlerini ilgiyle dinliyordu. Evet, Stefan'ın öteki kadınla bir bağlantın olup olmadığını öğrenmeye çalıştığını anlatıyordun. Öyle yapıyordu dedi Ayşe. Kaba bir davranıştı ama gözlerimdeki keder, sesimdeki umut, bir noktaya kadar onu anlayışla karşılamamı sağlıyordu. Asıl şaşırdığım konu ise gece boyunca benden aldığı yanıtlardan aradığı kadınla hiçbir bağlantım, hiçbir yakınlığım olmadığını anlamasına rağmen hala benimle ilgilenmeyi sürdürmesiydi. Bu benim gözümde onu daha ilginç kılıyor, daha çok merak etmemi sağlıyordu. Yoksa artık sadece benimle mi ilgilenmeye başlamıştı? Ama böyle düşünmek tehlikeliydi. Beni zayıf düşürüyordu. Hayallere kapılmama neden oluyordu. O yüzden hemen kovdum bu düşünceleri kafamdan. Hayır, o benim değil, hala öteki kadının peşinde diye düşündüm. Mantıklı düşünmüşsün diyerek destekledi Rafo. Stefan belki hala gerçeği kendisinden gizlediğini düşünüyordu. Belki aradığı kadınla bir bağlantın olduğuna inanıyordu. Bir nedenle bunu ona söylemekten çekindiğini sanıyordu. Ben de tam olarak böyle düşündüm. Hatta zaman zaman azalsa da bütün ilişkimiz boyunca bu duyguyu yaşadım. Kötü olmalı. Kötüydü ama bilirsin, aşkı aşk yapan da budur. Rafo anlamıştı ama emin olmasa gerek yine de sorma gereği hissetti. Hangi duygu? Hangi duygu olacak o derin düş kırıklığı? Sen onu deli gibi severken onun seni umursamaması. Ya da yasak savma kabilinden umursuyormuş gibi görünmesi. Hani istemiyorum ama yan cebime koy durumu. Sen onun üzerine titrerken onun bahanelerle senden uzak durması. Senin sevgi dolu ataklarına içtenlikle karşılık verecek yerde sudan bahanelerle geçiştirmesi. Ama ilişkiyi ayakta tutan da bu karşıtlık değil mi? Sanki söz konusu olan Ayşe değil de kendisiymiş gibi onayladı Rafo. Aynen öyle. Acılar, sancılar, kıskançlıklar, kendini yemeler, boş umutlar, boş hayaller. İşte aşk tam olarak bu. Artık bunu kavradım. Benim anlayamadığım böyle olduğunu bile bile bu yutturmacaya, aldatmacaya inanmamız. Bu tuhaf kandırmacanın içinde yer almak için yanıp tutuşmamız. İnsan yeryüzündeki yaratıkların en aptalıdır dememiş miydi bir düşünür? Rafa anımsamaya çalıştı ama çıkaramadı. Demiş miydi? Dememişse bile işte ben demiş oldum. Filozof Ayşe Hanım. Sen filozof oluyorsun da ben niye olmayayım? Ol tabii. Duraksadı Rafa. Sözcüklerini tartar gibi ağır ağır konuşmaya başlamıştı. Yine de aşka haksızlık etmeyelim. Acı vermesi kadar mutluluğu da var. Keder kadar sevinç de veriyor. O kadar da kötü değil. Aşk hep kötü değil canım. Arada sırada mutluluk kırıntıları atıyor önümüze. O kırıntıları küçümseme. Güzel bir an için bütün yaşamını feda edecek ne insanlar var dünyada. Üstelik çok da haksız sayılmazlar. İnsan aşık olunca yeniden doğmuş gibi oluyor. Sevdiğimiz insanın bir bakışı, bir dokunuşu, seslenişi aklımızı başımızdan almaya yetiyor. Nedeninin nasılını bilmiyorum. Ama bu olağanüstü bir mutluluk. Olağanüstü, evet. Yine de insanların mutluluğu aradıkları için aşık olduklarını sanmıyorum. Aşk bana imkansıza ulaşma çabasıymış gibi geliyor. Erişilmez olana dokunmak için imkansızlıklar içinde debelenip durmak. İmkansıza ulaşmak mı? Belki duymuşsundur. Yunan mitolojisinde Androgynos adlı bir varlık vardır. Yo, ilk kez duyuyorum. Dedim ya, ben o kadar kültürlü bir adam değilim. Müşteriler ne anlattıysa o. Neyse, bu başka bir tartışma konusu. İşte bu Androgynos bir tür insanmış. Dört kollu, dört ayaklı, iki başlı olarak yaratılmış. Hem dişi hem erkek olan, her bakımdan kendi kendine yeten bir insan. Gel gör ki bu mükemmel yaratığı tanrılar kıskanmışlar. Kıldan ince bir testereyle dişi ile erkeği birbirinden ayırmışlar. Tanrılar onları ayırınca dişi ile erkek ömürleri boyunca birbirlerini aramaya başlamışlar. İşte onların buluştukları an aşk çıkarmış ortaya. Rafa etkilenmişti. Ne kadar da güzel tarif ediyor aşkı. Güzel, üstelik romantik de ama çok saçma. Çünkü insan hiçbir zaman öyle bir yaratık olmadı. Olmadığı için de aşk imkansızı aramaktan başka bir şey değil. Olmayacak bir düşün gerçekleşmesini hayal etmek. Ama sen o düşü gerçekleştirdin. Gerçekleştirdin mi? Sahiden öyle mi dercesine baktı Ayşe. Rafa yanıtlamayınca kendisi açıklamaya çalıştı. Belki de anlamaya. Düşümü gerçekleştirdiğimden de emin değilim. Böyle bir düşüm var mıydı, yok muydu ondan bile emin değilim. Kafam çok karışık. Daha da kötüsü eskiden Stefan'ı düşündüğümde güzel, iyi, masumiyetle ilgili duygular uyanırdı içimde. Coşkuyla, heyecanla, umutla dolardım. Şimdi büyük bir öfke var. Bazen insanlıktan çıktığımı hissediyorum. Düşündüklerim beni korkutuyor. Gel gör ki düşünmeden de edemiyorum. Ellerini çaresizlik içinde iki yana açtı. Olmuyor, beceremiyorum. Gülmeye başladı. Bir de oturmuş aşkın saçma olduğunu anlatıyorum. Belki de en az aşk kadar saçmayım. Diyeceksin ki seni aşk saçma biri haline getirdi. Doğru ama ben de direnemedim. Asıl tutarsızlık bende. İnsan aptalca, anlamsız bulduğu bir tutkunun peşinden gider mi? Bak gidiyorum işte. Hala onu arıyorum. Kafam karışık. Canım yana yana gecenin bir yarısında bu bara geliyorum. Ondan bir iz bulabilir miyim diye. Yine bir suskunluk başladı aralarında. Ayşe konuşmanın heyecanıyla unuttuğu müziği yeniden duydu. Hala Chet Baker söylüyordu. Rafa'nın aklı ise Ayşe'nin anlattıklarındaydı. Niye sustun? Ayşe kendini toparladı. Tamam anlatıyorum diyerek girdi söze. O gece orkestra çalmayı bırakınca ben de kalkmak istedim. Tuhaftır, Stefan panikler gibi oldu. Hiç kalkamayacağımı, hep yanında kalacağımı sanıyor gibiydi. Neden gidiyorsunuz diye sordu. Vakit geç oldu dedim. Saatine baktı. Oo, evet geç olmuş, bekleyin birlikte çıkalım. Ama aslında gecenin başından beri bardan benimle çıkmasını bekliyordum. Programınız bitti diye, bitti mi diye sormak gereğini hissettim. Bitti dedi. Bu kadar çalışmak yeter. Birlikte çıktık. Mart ayının başıydı. Ama dışarıda ılık bir gece vardı. Ilık bir rüzgar erken baharı müjdeliyordu. İstiklal Caddesi tenhalaşmaya başlamış, sokak lambalarının ışıkları tatlı bir kederle pusarmış, meyhanelerin, barların, restoranların müşterileri ağır ağır evlerine çekilmeye başlamıştı. Stefan'la yan yana yürüyorduk. Sadece yürüyorduk ama benim içim kıpırt kıpırdı. Sokağın köşesine gelince üç gencin gitar çalıp gelip geçenlerden para topladığını gördük. Stefan yanımdan ayrılıp gençlerin önündeki mendile biraz para bıraktı. Yanıma geldiğinde gülümsüyordu. Müzisyenlerle ilgili konuşacak sandım. Oysa caddenin iki yanındaki binalara bakarak "Burası dünyanın en ilginç yeri." diye mırıldandı. "Beyoğlu'nu seviyorsunuz." dedim. "Seviyorum." "Ben de seviyorum ama bazen yoruluyorum. Çok kalabalık, çok karışık, kirli. Ama cıvıl cıvıl, her çeşit insan var. Her çeşit müzik, her çeşit kötülük, her çeşit iyilik. Sanki canlı gibi. Bu caddenin bir ruhu var. İyiliğe, kötülüğe, zenginliğe ve sefalete açık bir ruh. Hiç doymak bilmiyor. Günün her saatinde, her dakikasında, her anında yaşıyor. Heyecanla konuşuyordu Stefan. Beyoğlu gerçekten de çok etkilemiş olmalıydı onu. Berlin yaşamıyor muydu diye kestim sözünü. Sahi Berlinliydiniz değil mi? Aslında Hamburg'da doğdum ama Berlin'de yaşıyordum. Hayır, ne Hamburg ne de Berlin. İstanbul gibi değil. Onlar yaşlı insanlara benziyor. Üstelik İstanbul'dan daha genç kentler olmasına rağmen. Orada yaşam kurallarla belirlenmiş. Sizi şaşırtacak olaylar yok. Akılla düzenlenmiş davranışlar. Her gün tekrarlanan hareketler. Ne yani dedim. İstanbul'u, doğduğunuz, yaşadığınız şehirlerden daha mı çok seviyorsunuz? Sevmek mi? Yok, sevmek değil. Nasıl söyleyeyim? Hamburg'u da Berlin'i de severim. Ama İstanbul'da yaşamayı tercih ederim. Yüzüme baktı. Ölene kadar yaşamayı göze alabilir miyim bilmem. Ama burada çok uzun bir süre yaşayabilirmişim gibi geliyor bana. Yeri gelmişti hemen sordum. Belki de aradığınız kişi İstanbul'da yaşadığı için. Stefan'ın yeşil gözleri kuşkuyla kısıldı. O burada mı yaşıyor? Nereden bileyim, sizin öyle düşündüğünüzü sandım. Doğru, öyle düşünüyorum. Birden yürümeyi bıraktı. Bana döndü. Ben de durdum. Adeta yalvarır gibi sordu. Onu gerçekten tanımıyorsunuz değil mi? Artık fazla olmaya başlamıştı. Tanımıyorum dedim. Sesim biraz sert çıkmıştı. Ama aldırmadım. Kimden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Ben de bilmiyorum dedi. Bu adam benimle dalga mı geçiyordu? Bilmiyor musunuz, insan kimi aradığını bilmez mi? İnanın bilmiyorum. Ona o kadar benziyorsunuz ki sizi tanıyabilirsiniz diye düşündüm. Onu İstanbul'da mı görmüştünüz? Hayır, Berlin'de. Neden İstanbul'da arıyorsunuz? Uzun hikaye, başınızı ağrıtmayayım şimdi. Anlatmak istemiyordu. Bu apaçık okunuyordu yeşil gözlerinde. Üsteleyebilirdim ama canımı sıkmıştı. Artık ne onunla ne de aradığı kadınla ilgilenmek istiyordum. Bir an önce evime gitmek, kendi duvarlarımın arasında kaybolmak istiyordum. Stefan bozulduğumu anlamıştı. Cihangir'e dönerken köşedeki Dulcinea'ya girip bir iki konyak içmemizi önerdi. Yorgun olduğumu söyleyip önerisini reddettim. Israr etmedi. Beni apartmanımın önüne kadar getirdi. Bay be diye söylendi Rafo. Şu bizim sessiz Stefan'a bak. Ne yere bakıp yürek yakanmış o? Seni evinin kapısına kadar götürüp hadi bir kahve içelim demeni bekliyor. Sanmam. Öyle bir niyeti yoktu. Hatta çağırsam belki yukarıya bile çıkmazdı. Dulcinea'ya davet etti dedin. Etti. Ama gönlümü almak için. O gece beni yatağa atmak gibi bir niyeti yoktu. Bunu nasıl bilebilirsin ki? Ayşe'nin dudaklarına kendinden emin bir gülümseyiş yayıldı. Kadınlar bilir. Ama keşke benimle yukarı gelmek isteseydi. O zaman benim için daha kolay olurdu. Barmen Ayşe'nin ne demek istediğini anlayamamıştı. Nasıl yani onunla birlikte olmayı mı istiyordun? Yo, onu reddedecektim. Belki böylece benim için ilginçliğini yitirirdi. Rafo alnını kırıştırdı. Gerçekten de ilginçliğini yitirir miydi? Kesin konuşmak zor, bana yitirirdi gibi geliyor. Olmamış bir olay için yorum yapmak anlamsız. O gece Stefan yukarı gelmek istemedi. Kibarca elimi sıkıp kendi evinin yolunu tuttu. Ben de artık bu kızıl saçlı Alman'ı aramayacağıma dair kendime söz vererek apartmanın merdivenlerini tırmanmaya başladım. Artık iki gün öncesine, yani bu bara gelmeden önceki huzurlu günlerime dönmem için hiçbir engel yoktu. Böyle düşünmeme rağmen Stefan'a karşı içimde büyüyen öfkenin önüne geçemiyordum. Oysa bana hiçbir kötülüğü dokunmamıştı. Zavallının tek suçu beni bir başka kadına benzetmiş olmasıydı. Bundan daha büyük suç olur mu diye takıldı Rafo. Başka bir kadını tercih etmek. Adam kafadan ölümü hak ediyor. Artık aralarındaki buzlar erimiş, neredeyse 40 yıllık ahbaplarmış gibi rahatlıkla konuşmaya başlamışlardı. Ama Ayşe Rafo'nun son esprisini komik bulmadı. Şu ölüm lafını kullanmasan olmuyor mu? Kusura bakma, bir daha söylemem dedi barmen ama aklına takılmıştı, dayanamayıp sordu. Ölüm neden bu kadar çok korkutuyor seni? Çok değil, herkes kadar. Sadece Stefan'la ölüm sözcüğünü yan yana duymak istemiyorum. Ona ölmeyi yakıştıramıyorsun. Stefan için o seçeneği düşünmek istemiyorum. Seçenek mi? Stefan'ın ölmüş olabileceğini mi söylüyorsun? Bilmiyorum. Ayşe'nin sesi titremeye başlamıştı. Ayşe, benden bir şeyler mi saklıyorsun? Rafo'nun ela gözleri endişeyle baktı. Bir şey saklamıyorum diyerek toparlandı genç kadın. Bir mektup bırakıp kayboldu işte. Böyle endişelendiğine göre fazlası olmalı. Fazlası yok, hikayenin sonunu dinlersen sen de anlarsın. Rafo endişesini koruyordu ama sesini de çıkarmadı. Ayşe anlatmaya başlamıştı bile. Artık onu kesinlikle görmek istemiyordum. O gece bir duş alıp kendimi yatağa attım. Ama uyuyamıyordum. Sabaha karşı dalmışım. Tabii uykuda da rahat yoktu. Rüyada kimi gördüm tahmin et. Stefan'ın aradığı kadını. Evet, hem de Rafa arsızca sırıttı. Stefan'la sevişirken deme. Daha da kötüsü. Daha kötüsü ne olabilir ki? Ayşe'nin kara gözlerinde utangaç bir ifade yayıldı. Bakışlarını barmenden kaçırdı. Ne? Kadınla sen mi sevişiyordun? Sağ elini açarak heyecanla sormuştu Rafo. Sevişme değil canım, öpüşme diyelim. Rafo'nun yüzünden muzip bir parıltı geçti. Bakışlarından pek öyle masum bir öpüşme olmadığı anlaşılıyor ama. Her neyse Rafo, uzatma işte. Altı üstü bir rüya. Biz kadınla öpüşüyoruz. Hem de bu barda. Köşedeki masalardan birinde. Stefan da bizi seyrediyor. Vay, Stefan da var ha? Evet, o da var ama sadece bakıyor. Hoşuna gitti mi? ne hoşuna gitti mi? Ne olacak canım bir kadınla öpüşmek? Onu çok hissetmedim. Beni Stefan'ın duyguları ilgilendiriyordu. Onu kırmak istemiyordum. Stefan'ı kıskandırdığın için mutlu olmuşsundur. Kıskandırmak mı? Stefan bizi kıskanmadı ki. Hiç yadırgamış gibi bir hali yoktu. Sanki dünyanın en mutlu olayını izliyormuş gibi büyük bir zevkle bize bakıyordu. Onu böyle görünce çok rahatsız oldum. Kadını bırakmak, ondan kurtulmak istedim. Ama kadın beni bırakmıyordu. Neye benziyordu bu kadın? Yüzünü hatırlamıyorum. Esmerdi, uzun boyluydu. Siyah saçları omuzlarından aşağıya, ta kalçalarına kadar iniyordu. Çok güzel olmalıydı. Yani çok güzel olduğunu hissediyordum. Sonra uyandım. Yatağımda doğruldum. İşte o anda tuhaf bir duyguya kapıldım. Kapıldım değil de hissettim. Ağır, yoğun bir duygu. Yakalanmışım, ele geçirilmişim gibi. İşte o an Stefan'a aşık olduğumu fark ettim. Rafa'nın gözlerindeki muzip ışık söndü. Yerini ciddi ağır bir ifade aldı. Balığın zokayı yuttuğu an diye mırıldandı. Evet, balığın zokayı yuttuğu an. Belki daha da beter. Çünkü balık zokayı yuttuğu için mutsuzdur. Oysa ben zokayı yuttuğum için mutluydum. Tanıdık bir duyguydu, biliyordum. Yine de tuhaf bir şekilde bana yepyeni geliyordu. Acı vereceğini de hissediyordum. Ama bu duyguya kapılmaktan heyecan duyuyor, zevk alıyordum. Herkes zevk alır dedi Rafo. Ruhumuzdaki boşluğun dolduğunu hissetmek muhteşemdir. Eliyle karnını gösterdi. İnsan hayatı burada hisseder. Her soluk alıp verişinde, her gözünü kırpışında, her bakışında ruhun yaşıyorum, yaşıyorum diye çığlıklar atar. Öyle, ne yazık ki bu her zaman senin çığlıkları olmuyor. Çoğu zaman acıyla dolu, keder veren, mutsuz anlar oluyor. Bütün o heyecan kırpıntısının içerisinde başıma bunların geleceğini hissediyordum. Ne hissetmesi, bal gibi biliyordum. Yine de bu duyguyu sonuna kadar yaşamak istiyordum. Hem de delicesine, pervasızca yaşamak istiyordum. Öte yandan aklımın aşk tarafından işgal edilmemiş bir köşesi hala yapma kızım demeyi sürdürüyordu. Ama sesi o kadar cılız, benim bilinmeze duyduğum istek o kadar güçlüydü ki. Stefan'ı görmeye yeniden gittin diye tamamladı Rafo. Belki gidecektim, belki değil. Mutlaka gidecektim. Ama güzel bir rastlantı oldu. İyi de oldu. Hiç değilse bir defalığını onurumu kurtardım. O sabah canım evde kahvaltı yapmak istememişti. Savoy pastanesini bilirsin bizim Cihangir'de. Yazları önüne masa atarlar. Henüz yaza çok vardı. Ama o sabah hava ılık diye bir iki masa çıkarmışlardı dışarıya. Kahvaltımı orada yapmaya karar verdim. Çayımı böreğimi söylemiştim ki Stefan tatlı bir sürpriz gibi yanımda bitiverdi. Gülümserken bile üzerinden tam olarak atamadığı o çekingen tavırıyla afiyet olsun dedi. Ya da buna benzer bir şey. Çünkü onu görünce o kadar heyecanlanmıştım ki söylediklerini tam olarak duyamamıştım. Belki de bu nedenle günaydın demekle yetindim. Stefan da ne yapacağını bilmiyor olacak ki, yürüyüp gitsin mi yoksa yanımdaki iskemleye mi otursun, bir türlü karar veremeyerek ayakta dikilmeyi sürdürüyordu. Buyurun oturun demeyi akıl ettim sonunda. Rahatsız etmeyeyim gibilerinden baktı ama yanıma oturmak için yanıp tutuştuğu gözlerinden belli oluyordu. Otursanıza kahvaltıyı birlikte yaparız diye ısrar ettim. Kirli bir sakalla gölgelenen yüzü ışıdı. Öğlen yemeğini demek istiyorsunuz diyerek oturdu karşımdaki iskemleye. Saat 12'ye geliyor. Bütün gece sizi düşündüğüm için uyumadım. Bu nedenle geç kalktım diyemedim tabii. Stefan sadece kahve ısmarladı. Bir bardak da su. Son derece dinç görünüyordu. Gece yarılarına kadar o sağlıksız barda müzik yapıp ertesi gün böyle zinde uyanmayı nasıl başarıyordu merak ettim doğrusu. Biliyorsunuz gece çok geç dönmüştük diye açıklamaya başladım. Aslında öylesine konuşuyordum. Aramızda sessizliğin sıkıcı gölgesi düşmesin diye. Ben pek alışkın değilim gece hayatına. İşte böyle öğleye kadar çıkamıyorum yataktan. Dudaklarından bir türlü silinmeyen o mahcup gülümseme bütün yüzüne yayıldı. Aslında öyle görünmüyorsunuz. Ya nasıl görünüyordum? O bar senin, bu bar benim dolaşan, eğlence düşkünü kadınlardan biri mi sanmıştı beni bu adam? Bozulduğumu anlamış olacak. Lütfen beni yanlış anlamayın diye açıkladı. Yani içkiye uykusuzluğa dayanıklı biri gibi demek istedim. Öyle göründüğüme bakmayın. Aslında hiç de güçlü değilimdir. Mesela artık bütün gün baş ağrısıyla uğraşır dururum.